Ayrı bir ki, üretme tüket, ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım. Ali Ekber Yıldırım, sayfa 19. Tarımın sorunları. Tarım bitti mi? Sizce de tarım bitti mi? Son zamanlarda bu soru o kadar çok soruluyor ki, yazılarıma gelen yorumlarda, katıldığım dost sohbetlerinde, panellerde, bir televizyon programı sonrasında hep aynı soru. Türkiye'de tarım bitti mi? İşi daha ileriye götürüp, sen yazıp duruyorsun ama Türkiye'de tarım mı kaldı diyerek, yaptığım işin gereksizliğini söyleyenler bile oluyor. Tarımı bitirdiler. Hani Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi? Biz ilkokula giderken dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz diye öğrettiler. Ama diğer 6 ülkeyi hiç öğrenemedik. Bunlar bilerek tarımı yok ediyor. Söylemler, sorular böyle uzayıp gidiyor. Tarım bitti mi sorusuna çok farklı yanıtlar verilebilir. Fakat bu soruyu soranın beklediği yanıt bellidir. Tarım bitti, bitirdiler derseniz çok mutlu olacak. Oysa biliyoruz ki Türkiye'de de dünyada da tarım bitmedi ve bitmeyecek. Atalarımız avcılık, toplayıcılık yaparken 12 bin yıl önce buğday tohumunun toprakla buluşturulmasıyla tarım üretimi başladı. Buğday mı insanı evcilleştirdi, insan mı buğdayı evcilleştirdi konusunda farklı fikirler var. Ancak o gün başlayan tarımsal üretim hiç bitmedi. Tarımın başladığı topraklar olarak bilinen Anadolu birçok ürünün gen merkezi. Zeytinin ilk yetiştiği toprak. Bu topraklarda tarım bitmez, bitirilemez. Bugün ülkenin her köşesinde üretim yapılıyor. Geçimlik tarım yapanlar var. Ticari amaçla yapılan bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılıktan elde edilen ürünlerin bir bölümü doğrudan tüketime sunulurken bir bölümü sanayide işleniyor, iç piyasaya sunuluyor, ihraç ediliyor. Tarımda elbette birçok sorun var. Üretimin önünde birçok engel var. Çiftçi para kazanamadığı için üretim yapmakta zorlanıyor. En kolay yetişen soğan, patates bile ithal ediliyorsa tarımın içinde bulunduğu dar boğazı anlatmak için tarım bitti denilebilir. Fakat gerçek anlamda tarımın bitmesi mümkün değil. Devletin resmi verilerine bakıldığında büyümeden istihdama, üretimden dış ticarete, ekonomide tarımın payı azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine bakıldığında tarımdaki büyüme genel ekonomideki büyümenin yarısı. 2017 yılında ekonomi %7.4 büyüdü. Tarımdaki büyüme %4.9 oldu. 2018'de ekonomi %2.6 büyürken tarımdaki büyüme %1.3'te kaldı. Gayri safi yurt içi hasıla, yani GSYH içinde tarımın payı giderek azalıyor. 2010 yılında %9 olan bu pay 2011'de %8.2'ye, 2012'de %7.8'e ve ertesi yıl %6.7'ye geriledi. 2017'ye kadar %6 seviyelerinde seyrederken 2018'de %5.8 ile en düşük seviyeye indi. Üretim 8 yılda 10 milyar dolar azaldı. Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci, dünyada 7. ülke olmakla övünürken, dolar bazında değerlendirildiğinde tarımsal üretimde ciddi düşüş var. Türkiye'nin 2010 yılında tarım hasılası, yani üretimi 52 milyar 592 milyon dolardı. 2018'e gelindiğinde 42 milyar 517 milyon dolara geriledi. Yoğun nüfus artışı dikkate alındığında tarımsal üretimin 2010'dan 2018'e kadar 10 milyar dolarlık düşüş kaydetmesi ciddiye alınması gereken bir sorundur. İstihdamda da tarımın payı azalıyor. Tarım sektörünün 2010 yılında %23.3 olan istihdamdaki payı 2016'da %20'nin altına düşerek %19.5 oldu. 2018'de ise bu oran %17.3'e geriledi. Tarımda dış ticaret verileri de iç açıcı değil. Türkiye'nin tarımsal potansiyelini yansıtmıyor. 1980'li yılların başına kadar kendi kendine yeterli ve net ihracatçı konumundaydı Türkiye. uygulanan liberal politikalar ve tarımsal kurumların özelleştirilmesi, ithalatçı politikaya geçişle tarımda büyük bir çöküş yaşandı. Bugün toplum olarak yaşanan çöküşün faturasını ödüyoruz. Farklı hesaplama yöntemleriyle farklı rakamlar ortaya konulsa da tarım dış ticaretinde 2018 itibariyle ihracat 17 milyar dolar, ithalat 16 milyar dolar seviyesinde. Türkiye gıda ürünleri dış ticaretinde ihracat lehine fazla verirken tarımsal ham maddelerde ciddi açık veren ve dışa bağımlı ülke konumunda. Tarımda adı milli olsa da ulusal politika yerine ithalata dayalı politika uygulanıyor. Hububattan bakliyata, yem ham maddelerinden yağlı tohumlara ve son yıllarda patates, soğan gibi üretimi en kolay olan ürünlere kadar birçok tarım ürünü ithal ediliyor. Hayvancılıkta hayvan materyali, yem, canlı hayvan, kasaplık sığır, besilik sığır, koyun, keçi, sperma, ilaç, kırmızı et, saman dahil hemen her şey ithal ediliyor. Bu ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilebilir. Sorunlar çözümsüz değil. Tarımda yapısal, ekonomik, sosyolojik, kültürel, yasal, örgütlenme ve daha birçok konuda ciddi sorunlar var. Temel sorun iktidarların tarımı önemsememesi, yok sayması ve bunun sonucunda da değersizleştirilmesidir. Bu temel sorunu kalıcı ve en öncelikli olarak çözmek için tarıma bakışın değişmesi gerekiyor. Bunu başarabilirsek üretimi planlayarak arttıracak, girdilerde dışa bağımlılığı en düşük seviyelere indirecek, arazi bölünmesini önleyecek, verimliliği arttıracak, örgütlenmeyi sağlayacak, katma değeri yüksek, kaliteli, sağlıklı ve güvenli ürünler üretecek, hem üreticinin para kazandığı, hem tüketicinin uygun fiyatla sağlıklı ürünler tüketebileceği, ihracatta rekorların kırılacağı bir tarım sektörü yaratılabilir. Bu hayal değil, sahip olduğumuz tarım potansiyeli buna olanak veriyor. Yazlıklarımızın pilot uygulaması İzmir'de yapıldı. 2004 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra farklı bir bakış açısıyla tarım sektörüne yönelik çalışmaları yerelde kalkınma hedefiyle başlatan bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir modeli kapsamında kooperatifler üzerinden küçük üreticiliği destekleyerek önemli bir başarı elde etti. Sadece süt, çiçekçilik, ortak makine kullanımı, tarıma verilen aynı desteklerle büyük bir başarı sağlandı. Bu modelin geliştirilecek pek çok yönü var. Belediye başkanları hangi partiden olursa olsun İzmir modelini çok iyi analiz etmeli, örnek almalı, uygulamalı. Daha küçük ölçekte Tunceli Ovacık'ta belediye başkanı iken komünist başkan Mehmet Fatih Maçoğlu başardı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunları ülke geneline yayabilirsek tarım bitti mi sorusu aklımızın ucundan bile geçmeyecektir. Uygulanan politikaları en çok eleştirenlerden birisi olarak asla umutsuz değilim. Doğru politikalarla, doğru planlama ve doğru bakış açısıyla tarım, krizde olan ekonomi için tünelin ucundaki ışıktır. Tarım bitmez. Dünyanın sorunu açlık ve obezite. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2019 raporuna göre dünyadaki her 9 kişiden birisi aç. Son yıllarda açlık yaşayanların sayısında artış var. Raporda yer alan verilere göre açlık yaşayanların sayısı 2005 yılında 947 milyon seviyesindeydi. 2005-2015 döneminde yapılan etkin çalışmalar ve kampanyalarla 2015 yılına gelindiğinde açlık yaşayanların sayısı 785 milyon kişiye kadar düşürüldü. Fakat 2015 yılından sonra bu sayı tekrar artmaya başladı. Yetersiz beslenen, açlık yaşayan insan sayısı 2018'de 811 milyonun üzerine çıktı. Tahmin edileceği üzere Afrika kıtası açlığın en yaygın yaşandığı ve giderek arttığı kıta olarak öne çıkıyor. Asya ve Latin Amerika'da da artış gözleniyor. Raporda açlığın ötesinde gıda güvensizliğinin yayılmasına da dikkat çekiliyor. Verilere göre dünya nüfusunun %17.2'sinin veya 1.3 milyar insanın orta düzeyde besin güvensizliği yaşadığı, yani besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişemedikleri gösteriliyor. Orta ve şiddetli gıda güvensizlik seviyeleri birlikte ele alındığında dünya nüfusunun yaklaşık %26.4'ü, yani yaklaşık 2 milyar kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Bu yönüyle besin güvensizliği insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Dünyada sadece açlık sorunu yok, aşırı beslenme ve obezite de önemli bir sorun. Gıda güvensizliği ile aşırı kilo ve obezite arasındaki ilişki, farklı yaş grupları arasında ülkenin gelir düzeyine bağlı olarak değişiyor. Düşük orta gelirli ülkelerde gıda güvensiz bir evde yaşamak, fazla kilolu ya da obez olma olasılığını azaltırken veya hiç yaşanmazken, üst, orta ve yüksek gelirli ülkelerde gıda güvensizliği bazı yaş gruplarında aşırı kilolu ya da obez olma olasılığını artırıyor. Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi açlık konusunda da net güvenilir veriler yok. Ancak yaşanan ekonomik sorunlar halkın alım gücünün zayıflamasıyla tahminen nüfusun %20'si yoksul kabul ediliyor. Yoksul nüfus oranı kırsalda daha yoğun. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun her ay yayınladığı açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili verilere bakıldığında bu sınırın altında yaşayanların sayısında artış olduğu söylenebilir. TÜRK İŞ'in son olarak Eylül 2019'da yayınladığı verilere göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 2064 lira 52 kuruş. Bunun altında geliri olan açlık yaşıyor demektir. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı 6.724 lira 81 kuruş olarak hesaplandı. Buna da yoksulluk sınırı deniliyor. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda kalanların sayısında artış olduğu söylenebilir. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi gıdanın temeli tohum ve tarımdır. Tarımdaki sorunları çözmeden gıda sorununu çözmek mümkün değil. Türkiye sahip olduğu tarım potansiyeli ve biyoçeşitliliğiyle dünyada açlık ve yoksulluk sorunu yaşayacak en son ülke konumundadır. Yanlış tarım politikalarıyla belki de bilinçli olarak birçok üründe dışa bağımlı bir yapı oluşturuldu. Türkiye soğan, patates, saman gibi ithali akla gelmeyecek ürünleri bile ithal eder duruma geldi. Fiyatı artan her ürünün ithal edileceği politikalar uygulanıyor. İthalat politikası nedeniyle üretici tarımdan, üretimden uzaklaşıyor. Üreten köylü tüketici konuma geçiyor. Ancak son dönemde tarım ve tohum konusunda ciddi bir farkındalık oluştu. Ülkenin her yerinde tarımın önemi, tohumun önemi daha çok konuşulmaya başlandı. Tarım ve tohum konusunda yerel yönetimlerin önemli rolü var. Tohum ve tarım konusunda oluşan duyarlılık harekete geçirilirse, Türkiye tarımda kendi kendine yetmenin çok ötesinde dünyanın en önemli gıda üreticisi, tedarikçisi olur. Çiftçi üretmezse aç kalırız, aç. Türkiye'de kayıtlı kayıtsız yaklaşık 3 milyon çiftçi aile var. Ülkenin tarımsal ürün ve gıda ihtiyacını onların üretimi karşılıyor. Bitkisel ve hayvansal üretimle 83 milyon nüfusun yanı sıra 4 milyonu aşkın Suriyelinin ve 40 milyonu aşkın turistin de gıda ihtiyacını doğrudan veya dolaylı olarak çiftçiler karşılıyor. El üstünde tutulmaları gereken çiftçiler adeta ikinci sınıf vatandaş gibi görülüyor. Derdini anlatmaya çalışırken ananı da al git deniliyor. Buğday fiyatı düşük deyince gözünüzü toprak doyursun diyerek tersleniyor. Tarım bakanları atanırken tarımı bilmemesi temel kriter oldu. Uygulanan tarım politikaları ile çiftçinin desteklenmesi bir yana cezalandırılıyor. Mazot, gübre, ilaç, tohum gibi birçok girdi de dışa bağımlı olunca döviz arttıkça girdilerin fiyatı artıyor. Fakat çiftçinin ürettiği ürünün fiyatı hiç artmasın isteniyor. Fiyat artarsa gıda enflasyonu artar diye baskı altında tutuluyor. Fiyatlarda biraz kıpırdanma olunca hemen ithalat kapıları açılıyor. Hangi ürünün fiyatı artarsa ithal edilerek çiftçinin elindeki ürünün fiyatı düşürülerek değersizleştiriliyor. Çiftçinin üretim yapması, para kazanması engelleniyor. İthalat sopasıyla terbiye ediliyor. Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci, dünyada yedinci ülke olduğu söyleniyor. Nasıl birincilikse saman, ot, soğan, patates bile ithal ediliyor. İklim değişikliğine bağlı olarak 2018'de hasat dönemindeki aşırı yağışların etkisi ve hastalık ve küf nedeniyle soğanda çürüme oldu. Soğanın kilosu 10 liraya kadar çıktı. Soğan depoları basıldı, ithalat kapıları açıldı. İran'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden soğan ithal edildi. Aynısı patatesle oldu. Yine ithalat kapıları açıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 1938'de üreticinin buğdayına destek olsun diye kurulan, bir zamanlar çiftçinin kara gün dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi'ne patates ithalatı yaptırıldı. Mısır'dan patates getirildi. AKP hükümeti 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi fiyatlar artmasın, oylar gitmesin diye tanzim satışlar kurdu ve zararına soğan, patates, domates satıldı. Kaybeden üretici, çiftçi oldu. Seçimden sonra 2019 sonbaharında yeni mahsul soğan ve patates tarlada 50 kuruşa düştü. Çiftçinin maliyeti 1 lirayı geçti. Üretici zarar ediyor. Geçen sene kurulan tanzim satışlarını hatırlatan çiftçi, bu sene de üretici için tanzim satış kurulsun diyor. Ama sesini duyan olmadı. Çiftçinin üretmesi istenmiyor. Elektrik, mazot, gübre, ilaç, işçilik, yani çiftçinin kullandığı tüm girdilerdeki fiyat artışı %50'nin üzerinde. Bazı kalemlerde %100'ü aştı. Üreticinin ürettiği ürünün fiyatı yerinde sayıyor. Çiftçinin destekleri geç açıklanıyor, geç ödeniyor. Sel, kuraklık, dolu, don, aşırı sıcaklar, hortum ve her türlü felaketle karşı karşıya kalan çiftçi, bir de uygulanan politikalarla cezalandırılıyor. Başka ülkelerde devlet desteğiyle üretilen, devlet desteğiyle Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerle çiftçimizin rekabet etmesi isteniyor. Bu mümkün mü? Çiftçi bu şekilde cezalandırılarak üretim yapması mı istenmiyor? Sanayicinin, tüccarın ve esnafın borcu ertelenirken, yeni kredi paketleriyle desteklenirken çiftçi yok sayılıyor. Bu nedenle çiftçi artık üretimi değil, üretim yapmamanın hesabını yapıyor. Çiftçi üretmezse ne olur? İthalata mahkum oluruz. Tüketici daha pahalı, daha sağlıksız, daha lezzetsiz ürünlerle beslenmek zorunda kalır. Son yıllarda ülkeler birbirlerine karşı yaptırımlar uyguluyor. Gıda ambargoları tehdidi çağımızın en büyük silahı. Türkiye'de çiftçi üretmezse, tarım olmazsa, yaptırımlarla yüzleşince çocuklarımız, memleket aç kalır, aç. Çiftçi üretim yapmamanın maliyetini hesaplıyor. Tarımda yeni bir süreç yaşanıyor. Yüksek girdi maliyetleri ve çiftçinin ürettiği ürünün düşük fiyattan alınması, her geçen gün daha da zorlaşan üretim koşulları çiftçiye "üretim yapmazsam bana maliyeti ne olur?" sorusunu sorduruyor. Genellikle borçlanarak üretim yapan çiftçi ürününü sattıktan sonra borçlarını öder. Kalan paraya yeni borç ekleyerek üretime devam eder. Bu çarkı döndüremeyenler üretimi bırakır. Sattığı ürünle borçlarını kapatan çiftçi sayısı azalıyor. Hangi çiftçiyle konuşsanız bu girdi fiyatlarıyla üretim yapılmaz, yapılamaz diyor. Çiftçi belki de ilk kez bu kadar karamsar ve ümitsiz. Aynı zamanda kararlılıkla üretmeyeceğini söyleyenler de var. Yine ilk kez ciddi olarak üretmemenin maliyetini hesaplıyorlar. Üretmezsem bunun bana maliyeti ne olur? Nasıl geçinirim diye hesap yapılıyor. Üretmemenin maliyetini yapmak gelecek açısından çok büyük tehlike. Türkiye'nin daha çok ithalat yapması, ithalat olmazsa aç kalması demek. Gelecek yıllarda Türkiye'nin buğday başta olmak üzere hububat ve diğer bitkisel ürünlerde üretimi azalırsa bunun tek nedeni iklim değişikliği, kuraklık ve benzeri doğal afetler olmayacaktır. En önemli nedeni çiftçinin ekim yapmaması olacaktır. Asıl büyük felaket çiftçinin üretimden kaçmasıdır, tarlasını boş bırakmasıdır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.